Ayrım 29.
Onun üzerine Atatürk'le aralarında durum şöyle ele alınmıştır. Gelecek ordu savaşını hazırlamak için para ve subaya ihtiyaç vardır. İstanbul'un yardımı lazımdır. İhtiyaçları anlatmak ve hazırlıkları yapmak üzere İsmet Bey İstanbul'a gitmelidir. Atatürk nutkunda meseleyi böyle anlattıydı. Ali Fuat Cebesoy bu ilk gidişinde İsmet Bey'i yanında alıkoymak için hayli çalıştığını, İsmet Bey'in ise Atatürk'ten bir teklif almadığını ileri sürerek geri döndüğünü söylediğini yukarıda yazmıştım. Mustafa Kemal Ali Fuat'ın aracılığını iyi karşılamamıştır. İstanbul işgalinden sonra kendisini de ya Ankara ya Malta diye sıkıştırarak Maltepe yolundan götürmüşler. Bir söylentiye göre de adını Ankara'dan istenenler listesinde görmediği için geri bile dönmek istemişse de bırakılmıştır. Atatürk'ün ilk devirlerdeki yalnızlığını anlamak için bu gerçekleri öğrenmek lazımdır. Daha sonraları Fevzi Paşa'dan da İnönü'den de Atatürk'ün nasıl faydalanmış olduğunu ve ikisinin güç günlerde hangi boşluğu doldurduklarını anlatacağız. Yunanlılar Milne hattını tutmuşlardı. Bu hat Menemen Boğazı demek. İngilizler bir Yunan saldırısına başvurmazdan önce halife ve hükümetinin Ankara'yı ordu itaatsizliği ve halk ayaklanmalarıyla sararak yıkmak istemişlerdi. Mustafa Kemal orduyu tuttuysa da Ankara hükümetini tanımayı küfür sayan halife fetvalarına dayanan ayaklanmalar Mustafa Kemal'e pek güç günler geçirtmiştir. Paris'te bize zorlanacak barış antlaşması hazırlanmıştı. Damat Ferit 22 Nisan 1920'de çağrılarak antlaşma ona verilecekti. İstanbul ister istemez bu şartlara boyun eğecekti. Daha önce Anadolu dayatışı son bulmalıydı. 11 Nisan'da Şeyhülislam Dürrizade Ankara ile birlikte olanların dinden çıkacaklarını bildiren fetvalarını verdi ve türlü yollardan bu fetvalar Anadolu'ya yayıldı. 19 Nisan'da İstanbul'un başlıca isyancısı Anzavur büsbütün ortaya çıkmıştır. Halkı okur yazar olmayan, medrese softalarının baskısı altındaki o zamanki Türkiye'de din kuvvetine karşı koymak kolay değildi. 9 Mayıs 1920 Edirne Kongresi'nde Mektebi Mülkiye'den Siyasi Bilgiler Okulu, Diplomalı İstatistik Müdürü, "Savaş padişahımızın emir ve iradesine bağlıdır. Bizde bu yetki var mıdır? Dinimiz buna elverişli midir? Önce meselenin dince tarafı çözülmelidir." diyordu. İpsala müftüsü, "Cihadı imam ilan eder. İmam olmadıkça harp olmaz. Padişahımız serbest değildir. Cihadı kimse ilan edemez." derken öteki müftüler de ona katılıyorlardı. Halifeci hocalar büyük sarsıntı yaratmışlardı. Aralarında silahlı olanlar da vardı. Eskiden mektepli subay düşmanı yobazlar, Bolu ve Gerede dolaylarının Kör Ali hocası, Biga'nın gavur imamı, Düzce'nin Ahmet hocası ve daha bir sürü hoca ve şeyh halkı kışkırtıyordu. Konya'da Çukurova cephesini hazırlayan Adanalı yurtseverler, Ereğli'ye varınca kendileriyle birlik görünenler, Konya'da fetva bildirilerinin duvarlara asıldığını duydukları zaman dağılıvermişler. Ismarlanan ve söz veren arabalar gelmemiş, hayli de ağırlıkları da olduğundan pek güçlükle yola çıkabilmişlerdir. Ayaklanmalara karşı Çerkez Ethem ve Demirci Efe gibi zorbaları kullanmaktan başka da çare yoktu. Atatürk, boğucu isyan dalgaları Ankara'daki karargahımızın kapılarına kadar çarpıyordu. 4 aydan fazla kan ve ateş içinde çırpındık. İhanet-i Vataniye kanunu çıkararak komutanlara olağanüstü yetkiler verdik, istiklal mahkemeleri kurduk der. Çetelerse diledikleri gibi asıp kesiyorlardı. İlk başkaldırma 1919 Ekim ayında Sivas Kongresi'nden sonra Gönen çevresinde kendini göstermiştir. İstanbul'dan emekli jandarma binbaşısı Anzavur Ahmet, Kuvayi Milliye'ye karşı teşkilat yapmaya gelmişti. Parolası, yanımda Kur'an, göğsümde iman, elimde ferman, padişahımızın emriyle geldim sözüydü. Susurluk'ta halkı toplayarak, artık askerlik yok, askerler evlerine gitsinler. Kuvayi Milliye için toplanan paraların hesabını soracağız demişti. Damat Ferit, İzmit mutasarrıfı ve Mir-i Miran Paşası olan Anzavur'a İngilizlerden izin alarak Maçka silahhanesinden 600 tüfek, 30 bin fişek, 80 bin makinalı tüfek cephanesi verdiydi. 1920 Nisan'ının ilk haftasında Gönen ve Manyas çevresine Anzavur hakimdi. Fetvalar devrinde Ankara'ya karşı ayaklanma, Balıkesir kuzey bölgesinden başlayıp Adapazarı, Hendek, Düzce, Bolu yönlerinde gelişti. Bursa'ya doğru Eskişehir'den yollanan askerler kaçmışlardır. Subaylar nefer esvabı giyerek kaçma sebeplerini anlamak istediler. Köylü ve hoca kıyafetli kimseler, Anzavur ve adamları padişahın Müslüman askerleridir. Onlara silah atmak cinayettir, padişaha isyan etmektir diyorlardı. Anzavur Kuvayi Ahmediye komutanıydı. 13 Nisan'da heyeti temsiliye Anzavur'a karşı hareket emri verdi. Yunan cephesi boşalarak çete kuvvetleri ayaklanma bölgesine gidiyorlardı. Padişah isyancılara nişan veriyor, ayrıca İzmit'ten harekete geçmek üzere Kuvayi İnzibatiye adı altında bir ordu kuruyordu. Balıkesir cephesinden Kazım Özalp'in Çerkez Ethem'e gönderdiği telgrafta, cephemize yakın yerlere kadar her tarafta durum kötüdür, Anzavur Rahmi Bey olayını yendi, esir aldığı subay ve erleri halife adına yemin ettirmektedir. Askerin Bursa'ya çekilişiyle durum güçleşti, bizzat ve herhalde hareket ediniz diyordu. Ethem Kirmastı'da Anzavur kuvvetleriyle karşılaştı. Çarpışma 10 saat sürdü. Ethem Anzavur kuvvetlerini bozdu. Kirmastı'ya girdikleri vakit kasabayı ikiye ayıran köprü yanında 3 dar ağacı gördüler. Anzavur divan-ı harbi 3 kişi için idam ölüm kararı vermiş, hemen asılmak üzereydiler. Divan-ı harp üyeleri henüz şehirdeydiler. Başkan Subay Tatar Hasan'ın ipini ellerini çözdükleri 3 ölüm hükümlüsüne çektirdiler. Daha sonra Biga'ya yürüdü. Aynı gün bir harp gemisi Anzavur'u Karabiga'dan alıp götürmüştü. Günün bir tanığı diyor ki, Biga alındıktan sonra adamlar asılıyordu. Cellat İbrahim açkurt gibi dar ağacına çekilecek adam peşindeydi. Bu arada Genelkurmay Başkanı Miralay İsmet Bey, Ethem'i telgraf başına çağırdı. Önce zaferini tebrik ettikten sonra dedi ki, umumi durum iyi değildir. Mustafa Kemal Paşa ve kardeşiniz Reşit Bey, milletvekili seçilmişti, yanımdadır. Makine başındayız, acı haberler vereceğim. Merkezde kuvvetimiz yok. Miralay Mahmut Bey fırkasına Hendek Boğazı'nda hücum ettiler. Mahmut Bey öldü. Ankara'nın kuzeybatı tarafındaki isyan bölgesine yolladığımız Kaymakam Arif Bey'in birliği yenildi ve geri gelirken kendisi de suikasta kurban gitti. Askerleri isyancılara katıldı ve dağıldı. Geyve Boğazı'nı isyancılara karşı müdafaa eden 22. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'nın Cebesoy durumu da tehlikededir. Orada Miralay Kazım Bey'i Özalp bırakarak en kestirme yoldan Geyve Boğazı'nda Ali Fuat Paşa'ya yardıma yetişiniz. Ethem Manyas bölgesinde teslim olanları da kendi çetesine aldığından kuvveti 5000'i aşıyordu. Gerilla devri havasını anlatmak için bir fıkrasını yazımıza aktaralım. Kuvayi Milliyecilerin toplandıkları para listesine baktım. Arnavut Galip Paşa adı karşısında 150 lira. Altın mı kağıt mı diye sorup da kağıt para olduğu cevabını alınca toplantıda hazır bulunan Galip Paşa'ya "Sen birahanede 50 lira yersin, nasıl şey bu?" dedim. İyanedir, isteğe bağlıdır, fazlasını vermem dedi. Fena kızdım. Tutun götürün dedim. Bir gece hapiste kaldı. Ertesi sabah erkenden 5.000 lira getirdiler. Dinlenmek için daha önce Bursa'ya gidecekti. Ali Fuat Paşa, rahata ihtiyacınız var ama durum kötü, Geyve'ye geliniz diye telgraf çeker. 27 Nisan 1920. Ertesi günden sonra geleceğini bildiren telgrafının altındaki imza şöyledir. Salihli Cephesi ve Kuvayi Tedibiye Kumandanı Etem. Kuvayi İnzibatiye denen halife ordusu Geyve Boğazı'na hakim bir durum almak üzeredir. Etem'in azıtmaya doğru nasıl gittiğini gösteren ilk olay. Hemen ertesi günü taarruza geçecektir. Ali Fuat Paşa acele bir taarruzun başarısızlığa uğramasından çekinmektedir. Gece Mustafa Kemal ve İsmet Bey ile görüşülür. Onlar daha emniyetli bir sonuç alabilmesi için kendisine 3 günlük bir yürüyüşten sonra Kuzeydoğu ve Ankara yönünden hücum etmesini sağlık vermişler. Bu plan tehlikesizdi ama 2 gün yürümek lazımdı. Dinlemedi, saldırıya geçti, yendi. Bu yeniş başçavuş Etem'i büyük komutanları gölgesinde görmek gururunu vermiştir. Eline düşen subayları Adapazarı'ndaki kendi divanı harbine verdi. İstanbul kuvvetlerinden artanlar harp gemilerine sığınarak kaçabildiler. Subaylar Ankara'ya gönderilerek fesat sanıkları dar ağaçlarına çekildiler. Sonra Düzce'ye girerek isyancılardan ele geçenleri astı. Mustafa Kemal bütün millet meclisi adına kendine Ali Fuat aracılığıyla teşekkür etti. Etem hem Salihli cephesini idare etmek hem gerektiğinde içeriye kuvvet gönderebilmek için Eskişehir'e yerleşti. Düzce Bolu bölgesi temizlenmiştir ama Yozgat ve çevresi ayaklanması tehlikeli bir hal almıştır. Oraya da Etem'i göndermek şart. Etem kuvvetlerinden bir kısmını Salihli cephesine gönderir. Sözde Yunan ordusu saldırmak üzeredir de onu geri çevirecek. Ankara bu kuvvet yollanışını duyunca telaşa düşer. Şimdi Etem'in gururuna bakınız. Ben kuvvetlerimin hepsini cepheye göndermediğimi Ankara'dan gizlemiştim. Bundan maksadım da Ankara merkezini dua edici halinden çıkarıp onlara Yozgat isyanını söndürme vazifesini gördürmek ve Ankara'yı faaliyete alıştırmaktı. Maalesef Ankara'nın kuvvetlice bir eşkıya çetesini bile tedip etmekten aciz olduğunu anlamıştım. Etem ısrarlı çağrıları üzerine Ankara'ya gitti. İstasyonda kendisini karşılayanlar arasında bulunan Mustafa Kemal Paşa, Etem'i otomobiline aldı. Doğruca Ziraat Mektebi'ne gittiler. Bu okul hem Genelkurmay Bakanlığı hem Milli Savunma Bakanlığı'ydı. İlk gecesini de orada geçirdi. Şimdi şu acı hale bakınız. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, Çakmak ve İsmet Bey, İnönü, çeteci başçavuşla karşı karşıya oturmuşlardır. Etem'in büyük kardeşi Tevfik de beraber. Duruşta, davranışta lider Etem. Yalnız kuvvet değil, akıl da onda. İsmet Bey durum üzerine bir açıklama yaptı. Etem, buraya gelişim bence önemsiz, sizce önemli, Yozgat isyanı hakkında bilgi edinmek, Yunan cephesiyle mi, Yozgat'la mı uğraşmak daha gerekli olduğuna karar vermektir dedi. Etem'in anlattığına göre Mustafa Kemal Paşa hiç ses çıkarmamakta, Fevzi Paşa ya İsmet Bey'e ya Etem'e hak vermektedir. Ama Fevzi Paşa'ya göre bir Yunan saldırısı henüz beklenemez. İsmet Bey'e göre isyan bastırılmadan ne Etem ne de kuvvetleri cepheye dönmemelidir. Şimdi başçavuşun Anafartalar kahramanı ile iki komutana yaptığı çıkışmaya bakınız. Sivas'ta heyeti temsiliye ve Ankara'da meclis kurulduğundan beri bir yıldan fazla zaman geçmiştir. Bu müddet içinde Anadolu'da neden esaslıca bir harekette bulunulmamış olduğuna şaşıyorum. Niçin merkezinizi kuvvetlendirmediniz? Cephe içinde hiçbir esaslı gayret görmedik. Sonunda bizi cepheden gerilere gelip size düşen vazifeleri yapmaya mecbur ettiniz. Sonra kendisi Yozgat'a giderse içlerinden birinin cephe işlerini üstüne almasını şart koştu. Mustafa Kemal Paşa, Yozgat hareketi devam ettiği kadar Fevzi Paşa'nın cephe işleriyle uğraşması uygun olacağını söyledi. Şikayetlerinizde haksız değilsiniz ama milletvekillerinden bir takımının nasıl fesatlıklar çevirdiklerini, bir takımının da İstanbul hükümeti tarafını tuttuklarını bilmiyorsunuz. Çoktan beri çıkarmaya çalıştığımız İhanet-i Vataniye Kanunu'nu meclisten geçirinceye kadar göbeğimiz çatladı. Karşı tarafta çalışmalarımızı felce uğratmak için her şeyi yapıyor. Son fetvaları ve fesatlarıyla az çok edindiğimiz kuvvetleri dağıtmışlardır. Faaliyetlerimiz bu yüzden sekteye uğramıştır. Onun için sizi cepheden çağırmak zorunda kaldık, dedi. Etem kuvvetlerini topladığı günlerde Ankara'da Mustafa Kemal düşmanlarının iyice telkinleri altında kalmıştır. Lider Etem'di. Kuvvet ondaydı. Kendilerini Mustafa Kemal'den kurtarmaya bakmalıydı. Mecliste alkışlarla ayakta karşılanan Etem'in kurumu Yaman'dı. İsyan bölgesinde Zile'ye giden bir birliğimiz çarpışmada bozulmuştu. Yalnız Cemil Cahit kendi bölgesinde isyanın genişlemesini önleyebilmişti. Etem Yozgat'a varınca şehri hemen temizlemiş, harp divanını kurmuş, 12 kişi de asılmıştır. Harp divanı başkanı abisi Tevfik'ti. Divan Yozgat mutasarrıfını hapse atmıştı. Sözde soruşturmalara göre ayaklanmadan asıl suçlu Ankara valisi Yahya Galip'ti. Vali suç yeri Yozgat'a gelmeliydi. Hastalığını bahane etti. Gene harp divanına göre valiyi göndermeyen Mustafa Kemal'di. Çünkü soruşturma sonunda onun da hesap vermesi gerekecekti. Mustafa Kemal Etem'in milletvekili kardeşi Reşit'i Bursa'dan getirterek ve Yozgat'la telgraf başında görüştürerek Yahya Galip olayının güçlükle önüne geçti. Etem o günlerde Ankara'ya gelerek Mustafa Kemal'i meclis önünde asacağını söylemişti. İşiten ve haber verenlerin biri de Yozgat milletvekili Süleyman Sırrı'ydı. Mustafa Kemal Reşit Bey aracılığıyla Yunan taarruzunda başladığı için Etem ve kuvvetlerinin Konya üstünden cepheye gitmelerini sağlamak istemiştir. Etem'in kardeşine son cevabı şuydu. Benden niçin müsamaha istiyorsunuz? En son defa vicdanım razı olmayarak vali hakkındaki kararımı iptal ediyorum. Konya'dan geçerek gitmeye ise lüzum görmüyorum. Etem kuvvetleri Türk köylerini yağma ederek Ankara'ya gelmişler. Talan eşyasını açıkça Ankara pazarında satmışlardır. Mustafa Kemal Paşa bir ihtiyat tedbiri olarak o sırada Afyon'a gitmiştir. Mustafa Kemal kısa bir müddet için daha Etem'den faydalanmakla beraber artık ondan kurtulmayı, gerilla devrinden çıkarak Millet Meclisi ordularını kurmayı tasarlamaktadır. Ankara'yı içinden yıkamayacaklarını görünce İngilizler Yunanlıları taarruza geçirmişlerdi. Yunanlılar bütün dayanışları çöktürerek ilerlemekteydiler. Bursa kolayca düşmüştü. Etem demirci üzerinden hareketine devam eden düşman kolu üzerine karşı saldırıda bulunacaktı. Kütahya çevresindeki hapishanelerde birçok mahkum olduğunu öğrenerek bunlarla kendi deyimiyle bir katiller taburu da kurdu. Çetesine yol vermeyen Simav'daki isyancılarla vuruşarak ova batısındaki Yunanlılara hücum etti. Simav ayaklanışı Yunan kışkırtması eseriydi. Etem'in Yunanlılara karşı tek kazancı bu akın sırasındaki demirci savaşıdır. Mustafa Kemal Afyon'dan çektiği bir telgrafta o çevrelerde Yunanlılara karşı koyabilecek kuvvet bulamadığını, umutlarının Etem'in denenmiş savaşçılarında olduğunu bildirmekteydi. Demirciyi geri aldığı için kendisini tebrik eden Mustafa Kemal hemen Ankara'ya dönmek zorunda kaldığını da yazmıştı. Mecliste bozguncu takımının fesatlarını durdurmak lazımdı. Meclis 24 Nisan 1920'den beri Mustafa Kemal Paşa meclis ve hükümet başkanıydı. 18 Haziran'da Meclis Misak-ı Milli'ye yemin etmiş, 22 Nisan'da Paris Barış Konferansı'na çağrılan İstanbul hükümeti, 25 Haziran'da Damat Ferit heyetini görevlendirmişti. Ankara'yı içten yıkma denemesi suya düştüğünü gören İngilizler, 25 Haziran'da Mudanya ve Bandırma'ya asker çıkarmışlar ve aynı gün Yunanlıları taarruza geçirmişlerdi. İstanbul nasıl olsa Paris diktalarına boyun eğecekti. Şimdi Ankara'yı da İstanbul hükümetine uymaktan başka çare olmadığına inandırmak için Yunanlılar ilerlemeli, meclis bozguncularına fırsat verilmeliydi. Sevr Antlaşması 10 Ağustos'ta Osmanlı delegeleri Rıza Tevfik ile Hadi Paşa tarafından imzalanmıştır. Yunan taarruzu sırasında Kuvayi Milliye'nin önemli kısmı iç isyanları bastırmak üzere içeri alındığında Ayvalık'ta 5-600, Soma bölgesinde 700, Akhisar bölgesinde 4-500, güneydeki 57. tümende 5000 kadar silahlı, sonra Demirci Efe, Yörük Ali çeteleri kalmıştı. Bu barış baskısı yapmak için en elverişli zamandı. Türk cephesi gerçekten de bozguna uğratılarak 2 hafta içinde Bursa, Akşehir, Nazilli hattına kadar gelen Yunanlılar 9 Ağustos'ta Uşak bölgesinde ele geçirmişlerdi. İttihat ve Terakki'nin çatısı açık numune mektebine biraz çeki düzen verilerek yerleşen meclis, yazdığım gibi 115 memur ve emekli ile 61 hoca, 51 asker, 26 çiftçi, 37 tüccar, 49 avukat, 51 hekim, 8 şeyh, 6 gazeteci, 5 ağa, 5 aşiret reisi, 2 mühendisten kuruluydu. Meclisteki eski ittihatçılardan çoğu Mustafa Kemal'e hep eski gözle bakmışlar, onun yerine Enver'i getirmeyi düşünmüşlerdir. Mustafa Kemal'in başında Enver de bir derttir. İstanbul'dan kaçtığı vakit kendi yerine Mustafa Kemal'i Harbiye Nazırlığı için sağlık veren Enver, şimdi Anadolu'daki Milli Kurtuluş Savaşı'nın lideri olmak hırsındadır. Mustafa Kemal'i hala başkumandanken emri altındaki ordu kumandanı gibi görmektedir. Bir yandan İstanbul hükümeti ve İngilizler Anadolu hareketine ittihatçı damgası vurmakta, Mustafa Kemal ve arkadaşları da bu tehlikeli isnattan kurtulmaya çalışmaktadır. Enver yalnız ittihatçılığın değil, girdikten çıkıncaya kadar bütün harp sorumluluklarının sembolüdür. Enver Berlin'den Makova'ya, oradan Bakü'ye gelmiştir. Şark ve İslam Kongresi'ne katılmıştır. Trabzon'daki partizanlarıyla haberleşmektedir. Kahvelerde Enver Paşa gelecek sözleri dönüp durmaktadır. Kazım Karabekir, Albay Sami Sabit'i Enver'in içeri girmesini önlemek göreviyle Trabzon'a gönderir. Ardahan milletvekili Hilmi Salim Sabit'e gider. Sen kime dayanarak Enver Paşa'ya karşı cephe açmışsın? Selim Sabit göğsünü göstererek kendime. Azizim, bir mecliste 40 üstünde ittihatçıyız. İstediğimiz vakit Mustafa Kemal'i alaşağı eder, Enver'i onun yerine geçirebiliriz.